KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık. Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar. 24. Kaset, 2. Yüz, sayfa 761. Bireyi Tanıma Teknikleri. A. Test Teknikleri. Kişilik Testleri. Bireyin kişiliğine ait olan özellikleri, genel ve özel yetenekler, fiziksel özellikler, ilgi, tutum, alışkanlık ve benzeri belirlemek amacıyla kullanılan testlerdir. Başarı testleri. Öğretim ve öğrencinin öğrenme düzeyini ölçmek amacıyla düzenlenen testlerdir. Yetenek testleri. Bireyin zihinsel ve akademik yeteneklerini saptamak amacıyla kullanılır. Yetenek testleri öğrenciye yapılacak eğitsel ve mesleki rehberlikte çok önemlidir. Genel ve özel yetenek testleri olmak üzere iki türlüdür. Genel yetenek, bireylerin değişik düzeyde ve bir bütün olarak akademik ve zihinsel özelliklerinin tespit edilmesi için kullanılır. Özel yetenek, bireylerin belli bir alandaki akademik ve zihinsel özelliklerinin tespitidir. İlgi envanteri. Öğrencinin bir nesne, iş ya da aktiviteye ilgi düzeyini ölçmek amacıyla kullanılan bir testtir. Bu yolla eğitsel ve mesleki konulara yönlendirmede uygun kararlar alınabilir. Tutum testleri. Tutum, bireyde olduğu varsayılan ve onun bir nesne ve etkinlik ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını düzenli olarak etkileyen eğilimdir. Bireyin bir nesne ya da olaya karşı eğilimini ve değer verme, vermeme düzeyini ölçme amacıyla kullanılır. Öğrencinin ders tutumu ve ana baba tutumları gibi. Bu test sayesinde bireyin duygu, düşünce ve davranış eğilimleri hakkında bilgi edinilebilir. Öğrenci tanıma fişi, parantez içinde soru listesi. Öğrenci kişisel dosyasında yer alması gereken bilgilerin bir bölümü soru listesi şeklinde öğrenciden ya da velisinden alınır. Bu fişte öğrenci ve ailesiyle ilgili bilgiler, ekonomik ve sosyal durum, bedensel, duygusal gelişim, ilgiler, okul başarı durumu gibi genel bilgiler yer alır. B. Test dışı teknikler. Gözlem. Bireylerin belli bir zaman sürecinde ve durumunda yaptığı davranışlarının sistemli bir şekilde gözlenerek sonuçların kaydedilmesidir. Olay kaydı, parantez içerisinde vaka kaydı eşittir anekdot. Gözlem sonuçlarının objektif olarak bir forma kaydedilmesidir. Gözlenen olay ve durumların gözlemcinin yorumu olmadan olduğu gibi kaydedilmesidir. Amaç, bireyi derinlemesine gözlemek ve sorunlarının çözümü için uygun önlemler almaktır. Derecelendirme ölçeği. Bireyde gözlenen özelliklerin ne derece olduğunu gösteren ve verileri sayısal olarak ifade eden bir tekniktir. Özellikle gözlem yapılarak ölçülen özelliklerin ne kadar ve hangi düzeyde olduğunun belirlenmesinde kullanılır. Gözlem listeleri. Gözlenecek davranışların evet, hayır şeklindeki cevaplarının kaydedildiği tekniktir. Anket. Bireyin belli konularda bilgi, düşünce ve görüşlerini sorular sorarak öğrenmeye yarayan ölçme aracıdır. Her konuda farklı sorulardan oluşabilir. Görüşme, parantez içinde mülakat. Birey ile yüz yüze yapılan amaçlı ve planlı konuşma uygulamasıdır. Önceden hazırlık yapılarak karşılıklı saygı ölçüsünde sorgulamadan ve yargılamadan gerçekleştirilen bir tekniktir. İki önemli amacı vardır. 1. Kaynak kişilerden uzman oldukları konularda ya da kendi kişisel özelliklerine ilişkin nesnel bilgiler elde edilir. 2. Gözlenemeyen tutum ve davranışlarla ilgili veriler alınır. Otobiyografi. Bireyin kendisiyle ilgili bilgilerin yine kendisi tarafından yazılı olarak ifade edilmesidir. Otobiyografide bireyin kendi kendisine ve olaylara bakış açısı ve düşünce tarzı çözümlenir. Bu teknik ile bireyin davranışlarının altında yatan düşünceler ve inançlar belirlenmeye çalışılır. Geçerliliği ve güvenilirliği düşük olduğu için bu tekniğin mutlaka diğer tekniklerle desteklenmesi gerekmektedir. Sosyometri. Moreno tarafından ortaya konan bu teknikle grubu oluşturan bireylerin birbirleriyle olan etkileşim biçimleri ve ilişkileri belirlenerek değerlendirme yapılır. Grubun veya sınıfın sosyal yapısı belirlenir. Grubun en popüler bireyi, en soyutlanmış ya da orta dereceli bireyleri gibi farklı özellikleri belirlenir. Sosyometri tekniği ile aşağıdaki bilgiler elde edilir. Öğrencinin kimlerle arkadaşlık kurduğu, arkadaşlık gruplarının yapısı, parantez içerisinde klikleşme, kümeleşme, işbirlikçi grup. En çok sevilen ve sevilmeyen öğrencinin kim olduğu, sınıf ve grup tarafından dışlanan öğrenciler, lider özelliği olan öğrenciler, grup dinamiği. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi bir okuldaki rehber öğretmenin, parantez içerisinde, psikolojik danışmanın, sosyometri uyguladıktan sonra oluşturduğu sosyogramdaki bilgilerden yararlanarak yanıtlayacağı sorulardan biri değildir? KPSS 2005. A. Gruptan dışlanmış öğrenciler kimlerdir? B. Gruptaki sevilmeyen öğrencilerin sevilmeme nedenleri nelerdir? C. Grupta kaç tane lider bulunmaktadır? D. Grubun en sevilen öğrencileri kimlerdir? E. Grupta kümeleşme ve klikleşme var mıdır? Cevap B. Kimdir bu tekniği? Bazı özelliklerin verildiği ve bu özelliklere sahip bireylerin bulunmasını isteyen bir tekniktir. Bireylerin hangi özelliklerle tanındıkları ortaya konur. Öğrencilerden kendilerinin ve arkadaşlarının sosyal, ruhsal gelişimlerine ilişkin bilgiler alınır. Öğrencilerin birbirlerini ve kendilerini nasıl gördüklerini nesnel bir biçimde değerlendirip değerlendirmediklerini ortaya çıkarır. Öğrencilere herkesin gözlemine açık, olumlu ya da olumsuz davranış özelliklerini içeren tırnak içinde cümleler listesi verilerek öğrencilerden durumları tanımlanan özelliklere uygun arkadaşlarını belirlemeleri istenir. Böylece objektif bir değerlendirme yapılır. Sosyodrama. Bir grubun ortak yaşadıkları bir sosyal soruna ilişkin rolleri gerçek hayatta olduğu gibi oynamasıdır. Toplumsal gelişmenin önündeki engelleri ustaca ve ikna edici bir şekilde eleştirmesi yoluyla toplumsal gelişmeye katkısı vardır. Psikodrama. Bireyin iç dünyasındaki kaygı, korku, sevinç ve duygularını bir oyun içerisinde rol alarak ortaya koymasıdır. Grup içerisinde birey kendi sorunlarını ifade eder ve bu düşünceler grup ile paylaşılır. Bu teknikte bireysel farkındalık düzeyi artar. Biblioterapi. Sorunlu öğrencilere sorunlarını çözmeleri için kitap vermek ve bu yolla onlara kendi kendilerine sorunlarını fark edip çözme cesareti kazandırma. 2. Bilgi toplama ve sunma hizmeti. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bilgi toplamanın amacı kendisine yardım edilecek kişinin ihtiyacı olan bilgiyi sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için mümkün olduğunca bireye çok alternatifler içeren zengin bir seçim imkanı sunmak gerekmektedir. Bunun için özellikle bilgi toplama amacına yönelik bazı teknikler geliştirilmiştir. Burada elde edilen bilgiler başka bir amaç için değil, hizmet talep eden kişinin bilgilendirilmesi için kullanılmalıdır. Fakat bu hizmet hem grup rehberliği şeklinde hem de tek tek bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre bireysel rehberlik şeklinde sunulabilir. 3. Müşavirlik, parantez içerisinde konsültasyon hizmetleri. Okuldaki öğretmenlerin, yöneticilerin ve ailelerin çocuklara daha etkili rehberlik hizmetlerini sunmaları için yapılan rehberlik hizmetleridir. Öğretmenler, yöneticiler ve aileler işbirliği içerisinde rehberlik hizmetlerini sunarlar. Konferans, seminer ya da basılı materyaller kullanarak öğretmen ile öğrenci, okul idaresi ile öğretmen, öğrenci ile ailesi arasında ya da bunlardan herhangi birinin diğerleriyle olan uyumsuzlukları, problemleri veya iletişim eksiklikleri gibi hususları dile getirme ve bilgilendirme hizmetidir. Bundan başka öğrencinin kendini geliştirmesi ve içinde yaşadığı okul ve ev gibi mekanların onların eğitim ve öğretim başarılarını arttıracak şekilde düzenlenmesi için yapılan müşavirlik hizmetleri de profesyonel elemanlar tarafından, özellikle okul rehberlik servisindeki uzmanlar tarafından sunulmalıdır. 4. Yerleştirme, parantez içerisinde yöneltme. Bireyin ilgi, yetenek, ihtiyaç ve özellikleri dikkate alınarak bir eğitim programına, sosyal gruba ya da işe yerleştirilmesi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin elde ettiği verilere dayanarak yapılırsa daha sağlıklı bir hizmet sunulmuş olur. Burada sunulan rehberlik ve psikolojik danışma bizzat bireyi bir işe yerleştirmek şeklinde değil, sadece bilgiler sunarak bireyin alternatif seçim yapma imkanını çoğaltmaktır. Bu yerleştirmeyi talep eden ve bu yerleştirmeye karar verecek kimseye yapılacak olan bilgi vermeye dayalı bir yardımdır. 5. Oryantasyon, parantez içerisinde uyum sağlayıcı. Bir iş, okul ya da diğer kurumlara yeni katılan bir bireyin çevresini tanıması, uyum sağlaması ve karşılaştığı zorlukları aşabilmesi için kendisine sağlanan yardımlardır. Bu yardım bir çeşit kurumun tanıtılması ve uyması gereken kuralların hatırlatılması türünde verilen bilgileri kapsar. Oryantasyon, bireyin kendisini fiziksel ve sosyal çevresine alıştırması hizmetidir. Zaten el yordamı ile şu ya da bu kurumda çok düzensiz bir şekilde verilen bu hizmeti rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti olarak sunulduğunda adaptasyon kolaylaştırmakta ve bireyin uyum süresini kısaltmaktadır. Mesela okulların ilk açıldığında kurumun tanıtılması, ders geçme ve diğer yönetmeliklerin bildirilmesi, ulaşım imkanları, sosyal ve kültürel hizmetler ile eğitsel kol faaliyetleri bu türden bir oryantasyon hizmetine örnektir. Oryantasyon hizmetinin uyum sağlayıcı, koruyucu ve önleyici olmak üzere 3 ayrı boyutu vardır. Okullarda oryantasyon hizmetleri kapsamında yapılan başlıca uygulamalar şu şekilde düzenlenebilir. Okulun bulunduğu çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri. Okulun fiziki koşulları ve olanakları hakkında bilgi verme. Okulun kısa tarihçesini verme. Okulun öğretim programını tanıtma. Okulun kurallarına ilişkin yasa ve yönetmelikleri tanıtma. Ders dışı etkinlikler hakkında bilgi verme, sunulan rehberlik hizmetleri hakkında bilgi verme, sunulan rehberlik hizmetleri hakkında bilgi verme. Soru tarzı. Okula yeni başlayan öğrencilere ilk önce sağlanacak rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2002. A. Okulda başarılı olma yollarını anlatma. B. Yetenek ve ilgilerini belirleme. C. Arkadaş edinmelerine yardımcı olma. D. Okulu ve okulun kurallarını tanımalarını sağlama. E. Rehberlik ihtiyaçlarını belirleme. Cevap D şıkkı. Okulu ve okulun kurallarını tanımalarını sağlama. 6. İzleme hizmeti. Psikolojik danışma ya da rehberlik hizmetlerinin sonucunda bir okula, sınıfa, işe ya da sosyal gruba katılan kişilerin ne durumda olduklarını, uyum sağlayıp sağlamadıklarını izlemek için kurulan rehberliğin süreklilik ilkesine dayanan bir hizmettir. Bunun için hizmet sunulan birey ile uzman arasındaki iletişim kanalının sürekli açık tutulması gerekmektedir. Bu izleme hizmeti sadece işin izleme boyutu ile sınırlı kalmayıp, izleme, değerlendirme ve olumsuz gözüken hususların sebeplerinin araştırılması bu tür hizmetin uzantısı olarak görülmelidir. Soru tarzı. Mezunların sonraki yıllarda öğrenime devam edip etmediklerine, ettilerse başarı durumlarına, etmedilerse iş durumlarına ilişkin bilgileri toplayarak ilgililere duyurmak, rehberlik servisinin hangi faaliyeti kapsamında yer alır? A. Konsültasyon. B. Bilgi toplama. C. Alıştırma. D. Bilgi verme. E. İzleme. Cevap E şıkkı. İzleme. 7. Değerlendirme, araştırma ve tamamlama hizmeti. Rehberlik çalışmalarının belli bir plan ve program dahilinde yürütülmesi, aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve özellikle psikoloji sahasındaki yeni gelişmelerden yararlanılması için sürekli bir araştırma desteğine ve değerlendirme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca dinamik insan faktörüne hitap eden rehberliğin hedef kitlesi olan bireyler üzerinde yapılan araştırma çalışmalarını da dikkate alması gerekmektedir. Kısaca hem rehberlik faaliyeti sunan birimlerin çalışmalarının değerlendirilmesi, yeni çalışmaların bilinmesi hem de eksik, noksan kısımların tamamlanması için yapılan bir hizmettir. 8. Psikolojik danışma hizmeti. Rehberlik hizmetleri arasında en çok uzmanlık gerektiren bir hizmet alanıdır. Bu yüzden psikolojik danışmanın en az lisans düzeyinde bir uzman tarafından yürütülmesi şarttır. Bu hizmet alanından en çok okullarda uyum sorunu olan, kendini başarısız, kimsesiz, yalnız ve değersiz hisseden, karar vermekte zorlanan kimseler yararlanır. Ama psikolojik danışma hizmeti sadece sorunlu öğrencilere yardım eden bir uygulama alanı değildir. Kendini gerçekleştirmek ve çevreyi tanımak isteyen herkes bu servisten hizmet talep edebilir. Bu rehberlik herkese sunulan bir hizmettir. İlkesine uygundur. Bu rehberlik herkese sunulan bir hizmettir ilkesine uygundur. Rehberlik hizmetlerinin özünü oluşturan psikolojik danışma hizmeti öneminden dolayı ayrı bir ünite olarak işlenecektir. Psikolojik danışmada danışman ile danışan arasındaki ilişkilerde içtenlik, anlayış, güven, dinleme, tarafsızlık, gönüllülük gibi özellikler bulunmalıdır. Psikolojik danışma hizmeti. 1. Psikolojik danışma nedir? Psikolojik danışma hizmetleri günümüz rehberlik hizmetlerinde önemli bir yere sahiptir. Başlangıçta rehberlik hizmetlerinin bir bölümü olarak görülen psikolojik danışma yavaş yavaş rehberlik hizmetinin asıl amacı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Psikolojik danışmanın rehberliğin merkezinde yer alması ve gitgide rehberliğin bütününü kaplayacak kadar öne çıkması, rehberlik hizmetinin önce rehberlik ve psikolojik danışma olarak anılmasına sebep olmuştur. Ama daha sonra rehberliğin yönlendirme anlamına gelen klasik tanımı yerine bilgi sunma fonksiyonu öne çıkınca artık
psikolojik danışma ve rehberlik adlandırılması kullanılmaya başlanmıştır. Psikolojik danışma, bireylerin kendilerini tanımalarına, güçlü ve zayıf oldukları yönlerini bilmelerine ve karşılaştıkları durumlara, parantez içerisinde problemlere, etkili çözümler üretebilmelerine yardımcı olmak amacıyla bir uzman danışman tarafından sunulan yardım hizmetidir. Psikolojik danışma sadece problem anında bilgi almak gibi bir şey olmayıp, aynı zamanda kişinin kendi ilgi ve kabiliyetlerini tanımak, onları nerelerde kullanabileceğini öğrenmek ve nihayet onları geliştirmek için bilgi yardımı almak gibi bir fonksiyona da sahiptir. Öğrencilere değişik uyum sorunları, başarısızlık, karar verme güçlüğü, sınav ve stresle baş etme gibi yapılacak psikolojik danışma hizmetleri, teknik ve uzmanlık gerektiren bir konu olduğu için bu hizmetler rehberlik ve psikolojik danışma uzmanlarınca yürütülür. Fakat öğrenciyi tanımak, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek, alan seçimine yardımcı olmak, etkili ders çalışma tekniklerini kazandırmak türündeki hizmetleri öncelikle öğretmenler yerine getirir. Çünkü bu yardım için öğrencinin psikolojik yardım talebinde bulunması beklenmemelidir. Mesela okulda ders ya da kol seçimi hususunda tereddüt yaşayan bir öğrenci, probleminin çözümü için sınıf öğretmeninden ya da okul rehber öğretmeninden psikolojik danışmanlık hizmeti talep edebilir. Ama genel olarak okulun imkanları, okul çevresinin tanıtılması, hangi kol faaliyetlerinin ve sportif ve kültürel etkinliklerin olduğu gibi genel bilgiler bir grup rehberlik hizmeti olarak herkes talep etmediği halde sunulabilir. Psikolojik danışmanlar A. Bireye, parantez içerisinde danışana saygıyı esas alan, B. Ön yargısız ve koşulsuz olarak bireyi kabul eden, C. Danışanı etkileme, eleştirme, yargılama ve zorlama davranışından kaçınan, D. Danışanı dikkatlice dinleyen ve anlamaya çalışan, E. Empati kuran, F. Gizlilik esasına bağlı sürekli bir yardım hizmeti sunan uzman kimselerdir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı yapılabilmesi için birey ya da öğrencinin tanınması ve gereken yönlerinin tespit edilmesi ve başlıca psikolojik danışma kuramlarının bilinmesi ve profesyonel bir hizmet sunmak için bireyi tanıma tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Psikolojik danışma sürecinde bireysel psikolojik danışma ile grupla psikolojik danışma olmak üzere iki tür hizmet verilir. Problem durumunun ortak ilgilendirdiği küçük grup, parantez içerisinde 6-10 kişi çalışmasına grupla psikolojik danışma denir. Belli durumlarda bireyin farklı özelliklerinden dolayı bireysel psikolojik danışma hizmeti de verilir. Bireysel psikolojik danışma hizmeti verilen bireylerde gözlenen başlıca özellikler şunlardır. A. Öz saygısı ve özgüveni düşük bireyler. B. Karmaşık ve derin problemi olanlar. C. Kaygılı, korkulu ve kuşkucu özelliği olanlar. D. Öfke, kızgınlık ve saldırgan özelliği olanlar. E. Okul başarısı düşük bireyler. F. İletişim sorunu yaşayan bireyler. G. Cinsel fonksiyon bozukluğu olan kişiler. Grupla psikolojik danışmanın olumlu ve olumsuz yönleri. Olumlu yönleri. 1. Empatiyi sağlama, başka bireyleri tanımayı ve olaylara onların gözüyle bakmayı sağlar. 2. Bireyler arası iletişim, hoşgörü ve sorunları paylaşma alışkanlığını geliştirir. 3. Bir gruba ait olma, benimsenme duygusunu geliştirir. 4. Ortak problemlere farklı yönlerden yaklaşma tekniğini kazandırır. 5. Birey değerliliğini hisseder. 6. Başkalarını benzer sorunlar karşısında uyguladıkları çözüm yollarını öğrenme. Olumsuz yönleri. 1. Derin duygulara girilemez. 2. Korku ve kaygıları engellemek zordur. 3. Gizliliği sağlamak zordur. 4. Grup dinamiğini sağlayacak uzmanı bulma ve bu süreci zamana yayma zordur. 5. Grubun bazı üyeleri baskın olarak diğer üyeleri etkileyebilir. 6. Birey grupta pasif ve silik kalabilir. 7. Grup içindeki görüş ayrılıkları bireyleri olumsuz etkileyebilir. Psikolojik danışmanın ilkeleri. Rehberlik ve psikolojik danışmanın ilkeleri psikolojik danışmada da geçerlidir. Bu anlamda psikolojik danışma ilkeleri şöyle sıralanmaktadır. Parantez içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 2001. 1. Psikolojik danışma, demokratik, insancıl kuralların işlediği bir ortamda gerçekleştirilmelidir. 2. Danışma, buna gereksinim duyan, danışmanın yarar sağlayacağına inanan herkese açık tutulmalıdır. 3. Gerek bireysel olarak, gerekse grupta yapılan psikolojik danışma yüz yüze yürütülmelidir. 4. Danışmada danışan ile danışman arasında bir duygusal yakınlık kurulmalıdır. Her iki danışma biçimi de danışman ile danışan arasında karşılıklı saygı, güven, içtenlik oluşmasını ve iki yanlı gönüllülüğü gerektirmektedir. 5. Psikolojik danışma rahat, uygun bir ortamda verilmelidir. Ayaküstü, kişiyi rahatsız eden maddesel ve toplumsal, ruhsal ortamda psikolojik danışma yapılamaz. 6. Danışan, nedenli sorunlu olursa olsun, bir hasta olarak değil, normal bir kişi olarak karşılanmalıdır. Başka bir deyişle, danışmaya olağan gelişim sorunları bulunan kişiler katılmalıdır. 7. Danışman, başkası adına karar verme, seçim yapma hakkına sahip olmadığı bilinciyle davranmalıdır. Danışanla ilgili eleştirme, yargılama, değerlendirme yapmamalıdır. Kendisine ilişkin kararı danışanın kendisi vermelidir. Her iki danışma biçiminde de amaç, bireyi kendini gerçekleştirme doğrultusunda kararlar verebilecek düzeye ulaştırmaktır. 8. Psikolojik danışma hizmeti, bu işi kendilerine meslek edilmiş kişilerce yürütülmelidir. Yeterli eğitim ve deneyimi bulunmayanlar bu işe girişmemelidir. 9. Psikolojik danışma, sürekliliği olan bir hizmettir. Bireysel ve grupta psikolojik danışmadan birisi seçilerek danışma yürütülmemelidir. İkisi de dengeli bir biçimde uygulanmalıdır. 10. Danışmaya özgü ahlak kurallarına uyulmalıdır. Gizlilik korunmalıdır. 2. Başlıca psikolojik danışma kuramları. 1. Psikanalitik yaklaşım. Parantez içerisinde Freud. A. İnsan davranışları, ferdin biyolojik ihtiyaçları ve cinsel güdülerinin etkisiyle oluşur. B. İnsan davranışları bilinçaltı süreçlerle bağlantılıdır. C. Kişilik, id, ego ve süperegodan oluşur. D. Tedavi yöntemi rüya analizi ve serbest çağrışımdır. E. Sorunların kaynağını 0-6 yaş çocukluk döneminde aramak gerekir. 2. Davranışçı yaklaşım. A. Kişilik doğumdan sonraki olumlu ve olumsuz öğrenmeler üzerine kurulur. B. Olumsuz öğrenmeler yoğun ise uyumsuzluklar ortaya çıkar. C. Birey olumsuz davranışı öğreniyor ise aynı yolla olumlu davranışı da öğrenmeye yönlendirilebilir. Yani bu yolla yanlış olan uyarıcı tepki bağı bu kez doğru kurulmuş olur. D. Davranışların mekanizması anlaşıldıktan sonra onları kontrol etmek mümkündür. E. Tedavi yöntemi sistematik duyarsızlaştırma, yeniden bilinçlendirme, atılganlık eğitimi ve model almadır. 3. Hümanist, parantez içerisinde insancıl yaklaşım. Birey özgürdür ve değerlidir. Bu yüzden kendi kendini yönetme, yön verme ve denetleme gücüne sahiptir. Ve toplumsal kararlar bireyin doğal gelişimini engellediğinde ruhsal sorunlar ortaya çıkar. C. Birey iyilik ve doğruluk temelleri ile donanmıştır. Gelişme güdüsüne sahiptir. D. Bireylerin kendini gerçekleştirme süreçleri tamamlanmalıdır. Bu yüzden bireyin güçlü bir benlik algısına sahip olması gerekir. E. Tedavide bireye saygı duyma ve onu kabul etme anlayışını sürdüren danışma yollarının kullanılması önerilmiştir. 4. Bilişsel yaklaşım. A. Bireyin akılcı, tutarlı ve gerçekçi düşünerek olaylara yaklaşımını sağlayan bir tekniktir. B. Bilişsel yaklaşımların önemlileri Glaser'in tırnak içinde gerçeklik terapisi, Ellis'in tırnak içinde akılcı duygusal psikoterapisidir. C. Duyguları akıl ve davranış yönetir. D. Tedavi için bireyin yıkıcı, yanlış ve mantıksız düşüncelerini değiştirmek ve kendisi hakkındaki başarısız kimlikten kurtulmasını sağlamak esastır. 5. Fenomenolojik yaklaşım. A. Bireyin dışarıdan gözlenen özellikleri yanında iç dünyalarının da gözlenmesini savunan görüştür. B. Tedavi için bireylere değer verme, onları olduğu gibi kabul etme esastır. 6. Akılcı duygusal yaklaşım. Parantez içerisinde Ellis. A. Öğretici, yönetici, yöneltici ve düşünceyle ilgili olduğu kadar duygularla da ilgilidir. B. Bilişlerin, duyguların ve davranışların birbirlerine etki ettikleri ve karşılıklı neden-sonuç ilişkisine sahip oldukları varsayımına dayanmaktadır. C. Tedavi için danışman, ev ödevleri veren, doğru düşünme için stratejiler öğreten öğretmen rolündedir. 7. Varoluşçu yaklaşım. A. Temel kavram tırnak içinde varoluştur. İnsan hani değerleri yaratmış, yolunu nasıl seçmişse öyle var olur. B. Yaşamı var eden, anlamlandıran, doğada insana yol gösteren insanın kendisidir. Bu da onun özgür olduğunu gösterir. Özgürlük, birey yaşamının sorumluluğunu üstlenebildiği ölçüde olabilmektir. C. Tedavide bireyin kendi sorumluluğunu üstlenmesine, özgür varoluşunu gerçekleştirmesine yardımcı olunmaya çalışılır. 8. Gestalt yaklaşımı. A. Bir bütün olan insan, organizmasından doğan denge ruh sağlığının bir göstergesidir. B. Bu bütünlük, yani denge bozulunca ruhsal bozukluklar ortaya çıkar. C. Tedavi için danışanda meydana gelen dengesizliği gidermek gerekir. Bu amaçla bireyin kendi benliği ve yaşadığı çevre ile ilişkiye geçmesine yardım edilir. Yardım edilirken herhangi bir sınırlama konmaz. Soru tarzı. Yalnızlık, değersizlik ve başarısızlık duyguları yaşayan ve bireylere sorunları ile başa çıkabilmeleri için öncelikle verilmesi gereken rehberlik hizmeti hangisidir? KPSS 2004. A. Bireyi tanıma. B. Psikolojik danışma. C. Yöneltme. D. İzleme. E. Oryantasyon. Cevap B. Psikolojik danışma. Öğrenci gelişim dosyası. Bu dosya, öğrenciyi tanımaya yarayan, türlü teknik ve araçlarla öğrencinin gelişimine ilişkin okul rehberlik ve psikolojik danışma görevlilerince toplanan bilgilerin özetlenip yazıldığını, öğrencinin gelişim sürecinin anlaşılmasını sağlayan bir araçtır. Öğrencinin gelişiminin gidişi ve düzeyiyle ilgili özgün, somut ve belirleyici bilgileri içermesi gereken öğrenci gelişim dosyası, rehberlik ve psikolojik danışma için vazgeçilmez bir araçtır. İyi bir öğrenci gelişim dosyası şu özellikleri taşımalıdır. A. Dosyanın nasıl tutulacağına ve kullanılacağına ve neler bulunacağına ilişkin açıklamaları içermelidir. B. Öğrencinin okuldaki gelişim sürecini yansıtmalıdır. Bu işlevi yerine getirmesi için öğrencinin gittiği her yeni okul yönetimince bir önceki okuldan istenmeli, eski okulda bu isteği yerine getirmelidir. C. Kullanışlı olmalıdır. Öğrenciye ilişkin bilgileri doğru vermelidir. D. Okulun kendi amaç ve gereksinimlerine uygun bir nitelik taşımalıdır. Öğrenci gelişim dosyasında neler bulunmalıdır? 1. Kimlik bilgileri ve fotoğraf. 2. Aile bilgileri. 3. Öğrencinin devam ettiği okullar ve alınan belgeler. 4. Anne baba ve kardeşlerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu. 5. Aile içi ilişkilere ilişkin bilgiler. 6. Öğrencinin bedensel ve devinimsel gelişimi ve sağlık durumu. 7. Öğrencinin bilişsel ve dilsel gelişimi. 8. Öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimi. 9. Öğrencinin ilgileri, yetenek alanları. 10. Öğrencinin öğrenme stilleri ve çalışma alışkanlıkları. 11. Öğrencinin ders başarı durumu. 12. Öğrencinin boş zaman etkinlikleri. 13. Öğrencinin okul ve sınıf içi ve dışı etkinlikleri. 14. Öğrencinin geleceğe yönelik planları. 15. Öğrencinin mesleki eğilimleri. 16. Uygulanan testler ve diğer bilgilerin sonuçları. 17. Disiplin durumu. 18. Psikolojik danışma sonuçları, parantez içerisinde gizli bilgiler dışındaki. 19. Öğrenci ve veli ile görüşme sonuçları. Soru tarzı. Gizlilik düzeyi en yüksek olan öğrenci gelişim dosyasındaki bilgi hangisidir? KPSS 2003. A. Boyu, kilosu ve cinsiyeti. B. Derslerden aldığı notlar. C. Anne ve babasının eğitim durumu. D. Psikolojik ve yasal inceleme sonuçları. E. İlgi, merak ve hobileri. Cevap D. Psikolojik ve yasal inceleme sonuçları. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Örgütü. Ülkemizde ilk defa 1970-1971 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 24 okulda rehberlik çalışmaları başlatılmıştır. 1992 tarih ve 3797 sayılı kanunla kurulan bakanlık merkezinde rehberlik hizmetleri örgütlenmesi şeması aşağıdaki gibidir. 1. Merkez Teşkilatı Rehberlik Örgütlenmesi. Milli Eğitim Bakanlığı. Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Genel Müdür Yardımcısı. Genel Müdür Yardımcısına bağlı olmak üzere Rehberlik Daire Başkanlığı ve Özel Eğitim Daire Başkanlığı. Rehberlik Daire Başkanlığına bağlı olmak üzere A. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şubesi, B. Okul Öncesi ve İlköğretim Rehberlik Şubesi, C. Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Merkezleri Şubesi, D. Özel Sınıflar ve Kaynaştırma Şubesi, E. Ölçme Araçları Şubesi ve Dış İlişkiler ve Projeler Şubesi, G. Öğrenci İşleri Şubesi, H. Eğitim Uzmanı ve Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Rehberlik Daire Başkanlığı'nın yanı sıra Özel Eğitim Daire Başkanlığı bulunmaktadır. 2. İl, ilçe, Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Örgütlenmesi. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin sunulmasında en üst organizasyon olarak hizmet sunmaya başlamıştır. Bu genel müdürlük, kendisine bağlı olarak Rehberlik Daire Başkanlığı ve Özel Eğitim Daire Başkanlığı olarak iki ayrı başkanlığa ayrılmıştır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün rehberlik hizmetlerinin organizasyon, planlama ve eş güdümü Rehberlik Dairesi Başkanlığı'nın ve ona bağlı 7 ayrı şubenin çalışmalarıyla yürütülmektedir. İl ve ilçelerde rehberlik hizmetleri valiliğe bağlı olarak Milli Eğitim İl Müdürlüklerinin sorumluluğunda sürdürülmektedir. Buna bağlı olarak bugün artık rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak merkez, İl ve okul düzeyinde 3 ayrı kademede düzenlenmiştir. Milli Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü, bu da 3 alana ayrılmaktadır. A. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu, B. Rehberlik ve Araştırma Merkezi (parantez içerisinde RAM), C. Okul Müdürlükleri. 17 Nisan 2001 tarihinde uygulamaya konan 24.376 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine dayanarak il ve ilçelerde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişi ve birimlerin görevlerini öğrenelim. A. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürlerinin görevi. İl ve ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma etkinliklerinin planlanmasından, programlanmasından, eş güdümünden ve hizmetlerinin yürütülmesinden Milli Eğitim Müdürü adına yetkili ve sorumludurlar. Müdür yardımcısı ya da şube müdürünün görevlerini de şu şekilde özetleyebiliriz. Bakanlıkla rehberlik hizmeti sunan kurumların eş güdümünü sağlamak, evrakları kurumlara ulaştırmak ve sonuçlarının izlenmesini sağlamak. Bu kurumların bütçe işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını gidermek. Gerektiğinde bakanlıktan personel talep etmek. İl ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunacak kimselerin atamalarında komisyon üyeliği yapmak. Bu atamalardan RAM müdürlüğünü haberdar etmek. Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin açılmasında görev almak, bunlara araç, gereç ve yer temin etmek. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, il danışma komisyonunca alınan kararların bakanlığa iletilmesini sağlamak ve uygulamaları yürütmek. Okul ve diğer kurumların eş güdümünü sağlamak ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili olarak diğer kurumlarla ve bilhassa üniversitelerle işbirliği yapmak. RAM ve diğer il bazındaki kurumların program ve raporlarını değerlendirmek ve bakanlığa gönderilmesini sağlamak. İl Danışma Komisyonu. Öğretim yılı başında çalışmaların planlanması, kurumlar arası eş güdümün sağlanması, öğretim yılı sonunda da çalışmaların değerlendirilmesi için yılda en az 2 kez (parantez içerisinde Eylül-Haziran) toplanan bu komisyon, il ilçe düzeyinde rehberlik hizmetinin sürdürülmesinde genel kararlar alır. Ayrıca bir sonraki yıl içinde önerilerde bulunur. Her iki toplantıda alınan kararlar, ildeki RAM çatısı altında yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri bölümünce o ay içinde bakanlığa iletilir. Bu komisyon İl Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı ya da şube müdürü, ilçe şube müdürleri, RAM müdürü, RAM, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanı, ilköğretim ve ortaöğretim müdürlerinden birer temsilci müdür, büyük şehirlerde merkez ilçelerin her birinden birer okul müdürü, değişik okullarda çalışan 3 rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan en az 3 psikolojik danışmandan oluşur. 24. kaset, 2. yüzün sonu.